Güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle başlıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bilgi Çağı'nın hukuku programındayız. Program ortağım Murat Loster. Konuğumuz geçen hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere konuya sevgili avukat Ali Osman Özdilek. Hoş geldin.
Tekrar hoş geldiniz.
Ali Osman. Geçen hafta özellikle akademisyen dinleyenlerimizden gelen istek üzerine fikri mülkiyet hukuku üzerinde konuştuk Ali Osman Özdilek'le. Onların talebi derslerde kullandıkları ve genellikle internet üzerinden indirdikleri malzemenin, içeriğin neyi ne kadar ihlal ettiği ya da edebileceğiydi. Oradan fikri mülkiyet hukukuna girdik. Ali Osman Özdilek dünyadaki ve Türkiye'deki durumu anlattı. Bizim hukukumuzda kaç çeşit hak var onları anlattı. Fakat 28 dakikanın sonunda gelivermiştik geçen hafta. Tabii ve değil. Çok heyecanlı bir yerinde kalmıştık.
Konuşmaya başlayınca avukat olarak böyle sonunu getiremiyoruz tabii, sürekli konuşuyoruz. Dediğim gibi hani son kısımda bir sisteme de ciddi eleştirim vardı o yönden. Çünkü ya o vahşi uygulanış dedim, onun bizzat tanığı oldum. Yani
İstersen
uygulayıcısı da oldum.
Geçen hafta dinlemeyenler olabilir, bir daha bir özetle.
Çok kısaca nelerden bahsettiğimizi, öncelikle biraz tarihçesinden bu işin bahsettik. Arkasından eser nedir? Eserin sahibi nedir? Kimdir? Eser üzerindeki haklar nedir? Bu haklar nasıl devredilebilir? Ve eserin haklı kullanımı, bireysel şahsi haklı kullanımı diye bir şey var mıdır? Bu nasıl olur? Bunları anlattık. Tabii fikri sınai haklar hukuku çok geniş bir alan. Biz şu an sadece fikri haklar kısmındayız. Bir de bunun sınai haklar kısmı var.
Patentler, markalar.
Şu tam olarak sayalım isterseniz. Patent, marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve de entegre devre topografyaları. Coğrafi işaretlerin korunması da aynı şekilde onun içerisinde. Fakat coğrafi işaret biraz daha farklı bir kavram. O çok enteresan bir konu zaten. Mesela bugün birçok yerde artık Adana kebabının adı değişti mesela. Zırh kebabı diyorlar, kebap diyorlar vesaire. Şimdi niye? Çünkü Adana kebabı bir coğrafi menşe belirtiyor. Ve orada meşhur olmuş bir şey. Dolayısıyla oranın tescilini verdiler. Yanılmıyorsam Adana Belediyesi ya da Ticaret Odası aldı. Aynı şekilde Fransa'nın mesela Champagne kasabası diyelim ya da ili. Şampanya'nın doğduğu yer. İşte o da mesela onun üzerinde münhasır hakka sahip.
O zaman yakında Kolonya'da mı kullanamayacağız?
Kolonya yani
o
evet.
O da bir Almanya'da şehir
oradan
günü
bir müracaat olursa olabilir. Köln şehri değil mi? Kolonya.
Köln tabii.
Onu almıştır coğrafya işaretini.
Yani şeyin hakikaten fikri hakların sonu yok gibi görünüyor. Bakın şimdi Türkiye'de uzun süre şunun kavgası oldu. Biz ne hakları saydık geçen programda. Çoğaltma, yayma, işleme, umum arz, temsil, dijital iletim ve işaret süresi ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim. Bir de ne dedim? Yeniden iletim. Şimdi bu yeniden iletim çok enteresan bir şey. Ben ona diyorum ki bir koyundan iki post çıkarmak. Şimdi bunu şöyle yaşadık bu sorunu Türkiye'de. Avrupa'da da uzun süren mahkeme süreçleri sonunda bu hak tanındı. Şimdi biz bir diyelim ki platformuz, bir web sitesiyiz ya da başka bir dijital platformuz. Üzerimizden bir takım yayınlar geçiriyoruz. Örneğin bir televizyon kanalının yayını. Şimdi bu televizyon kanalı ilgili meslek birliğine parasını ödüyor. Telif hakkını temizlemiş oluyor. Clearance dedikleri şey. Fakat bunu platform olarak yansıttığım için ben para ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim? Ben platform olarak buna para ödüyorum. Ben diyorum ki ben sadece altyapı sağlıyorum. Benim üstümden akıp geçiyor. Zaten telifini ödemişler. Hayır diyor, işte yeniden iletim hakkı, sen de bunu ödeyeceksin diyor.
Bak bir örnek ver istersen.
Örnek şudur. En çok kavga olan örnek, otelciler isyan etmiştir buna. Çünkü oteller aldıkları yayını odalarda veriyorlar ya müşterilerine. İşte orada yeniden iletim hakkı devreye giriyor. Otelcilerden para isteyince ilgili meslek birliği kıyamet kopmuştu. Bir sürü davalar, şunlar bunlar. Yurt dışından da Acikoa diye bir meslek birliği buraya dahil oldu, müdahil oldu bu davalara. Ve o davaların hepsi kazanıldı. Yeniden iletim hakkı denilen hak da şu an tanındı.
Açanlar mı kazandı?
Kazandılar uzun süren yargılamalardan sonra.
Yani oteller şu anda para ödüyorlar.
ödüyor olması lazım yani.
Ödemeliler.
Yani o kanal ödemiş olması kanalın otelcinin odada onu gösteriyor olmasını haklı kılmıyor. Bu yeniden iletim hakkına o da ona para ödemek zorunda.
Havada var olan bir havadan bu sinyali alsak bile geçerli mi bu? Yoksa sadece uydu yayını ya da özel para verilerek satın alınan yayınlar için mi geçerli?
IPTV.
Oraya doğru geleceğim.
Protokolleriyle düzenlenen.
Hiç fark etmez.
Hiç fark etmiyor.
Hiç fark etmez. Ortada bir eser olacak. Bu eserden faydalanma olacak bir şekilde. Hı-hı. Paralı parasız vesaire önemli değil. Bu eserden faydalanıyor.
Oteller olacak. İnternet üstünden televizyon yayınını alıp odada da onu
işte orada yine o hakkı
isteğe bağlı olarak kullandırdığında
tabii.
Gene aynı yine problem aynı. Var.
Evet. O yüzden de çok büyük eleştiriler geldi. İşte bir koyundan iki post meselesi. Başka bir yine çok yaygın olay söylemiştim yine de şu olayla karşılaşan insanlar hakikaten çok şaşırdı. İşte girmiş internetten peer to peer yapıyor. Film, müzik, yazılım indiriyor. Bir gün bir bakıyor ki polis kapısında. IP numarasından onu tespit etmişler falan. Şimdi bununla ilgili de açılmış çok sayıda dava var. Yurt dışını 3-5 sene gecikmeyle takip etti. Burada da bu davalar açıldı. Kaza örneğinde kaza davası vardı. En sonunda MPAA.
İki aile hani kaza.
Evet, kaza. MPAA Amerikan film yapımcıları meslek birliği gibi bir meslek birliği dava açtı. Onlar kazandı mesela o davayı. Dolayısıyla her yerden tabii ki bir sıkıştırma var. Yani ben ilk kitabı yazarken 2001 yılında Türkiye'de hiç kaynak yoktu internet hukukuyla ilgili. Yurt dışına bakıyorduk. O zamanları hatırlıyor mu? Yani genç arkadaşlar hatırlayamaz da şu tartışılıyordu. Düşünün netiket kuralları diye bir şey vardı.
Evet, tabii.
Netiket vardı. İşte internet her şeyi kendi düzenleyecek. İnternet cemaati, internet topluluğu kendi kendini regüle edecek.
Bilgi paylaştıkça bilgi çoğalacak.
Çoğalır falan deniliyordu. Şimdi gelinen noktada devletlerin kısıtlamaları gitgide üst üste biniyor. Bizim bir çevirimiz var mesela. Avrupa Parlamentosu'nun internet üzerinde iletişim özgürlüğü üzerine deklarasyonu 2003 tarihli. İnsanlara dediler ki evet biz kabul ediyoruz sizin şeylerinizi ama hep araya hukuki istisnalar yerleştirmişlerdi. Nitekim bu istisnaları biz İngiltere'deki olan olaylarda, bizde olan olaylarda vesaire de hep gördük. Yani sonuçta bu iş kısıtlamaya doğru gidiyor. İnternetin teknik altyapısını Sayın Murat Dostlar çok daha iyi bilir ama IP versiyon 4'ten IP versiyon 6'ya yükseltilmesi, işte dünya alan adı sisteminin, hosting sistemin vesairenin, yeni teknolojilerin hep kurulmak istenmesinin temelinde de bu denetim altına alma çabaları var. Yani biz hukukçular olarak baktığımız zaman kişilerin şerefine, saygınlığına saldırılar, işte fikri mülkiyete saldırılar vesaire konu noktasında sırf hukukçu gözüyle tabii bazen olumlu bakıyoruz bu işlere. Ama gelinen noktada da çok riskli bir hal almış olabilir.
Şimdi şu yeniden iletimden geldik buraya. İstersen evet. Tekrar dönelim ona ve yeniden kullanıcı iletim olarak dinleyenlerimiz neyi nasıl yeniden iletip iletemeyeceklerini bilsinler.
Yeniden iletim hakkı aslında şahsi bazda olan bir şey değil. Bu kuruluşlar çapında oluyor. Özellikle de altyapı sağlayıcılar.
Şahsi kullanımda bir hukuki sorun yok.
Yok. Yani siz yasal bir kopya elde etmiş olmanız şartıyla onu çoğaltabilirsiniz.
Yoksa eve misafir geldiği zaman yani bilet kesmem gerekecek çünkü. İş oraya geliyor şahsi durumda olunca.
Tabii
yani.
Gerçekten uç noktalarda yani şey oluyor. Tabii sisteme çok eleştiriler var. Mesela güzel bir çizgi film var. O çizgi filmde bir metal grubunun üyeleri işte havuzun başında ağlıyor falan. Bizim bu eleman geliyor çizgi filmdeki bebecik. Diyor ya niye ağlıyorsun falan. O da diyor ki ya işte artık helikopterimi kaldıracak benzinim yok. Niye? Çünkü hain şeyler MP3 paylaşımcıları benim telif haklarımı yiyorlar. Artık ben özel jet uçağımla da uçamayacağım falan diye. Yani şimdi bir yandan da böyle bir durum var hakikaten.
Amerika'da ilk öğretim müfredatına fikri mülkiyet hukuku konusunda çocuklara fikir aşılanması gibi bir şey eklenmiş.
Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu benim tamamen kişisel görüşüm ve tespitim. Şu an geçmişten bu yana bütün o uluslararası metinleri falan okuduğumda şunu görüyorum ki temelde hani deniliyor ya bu kanunları biz yaratıcılığı teşvik için yaptık falan. Temelde baktığımız zaman aslında fikri mülkiyet yasaları bireylere değil kurumlara, kuruluşlara, şirketlere çalışıyor.
E çünkü bir kapitalizm,
evet, yani
çözümü.
Budur yani.
Altyapı, hani, üst yapı.
Kesinlikle öyle. Yani sonuçta o, biraz o işin safsata kısmı, hani ya işte bizim yerel yazarlarımızı teşvik edeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Yani hani bunların arkasına çok sığınmaya gerek yok. Çıkıp deseler ki kardeşim, biz bu sistemi dünyada tahakküm kurmak için yaptık, ediyoruz. Buradan da para kazanıyoruz. Kurcalamayın daha fazla deseler daha bir samimi olacaklar gibi geliyor.
İşte geçen hafta da bahsettik ya WikiLeaks'in fikri mülkiyetle ilgili maddeleri, ki 80 sayfa filanmış. Yayınladığı o uluslararası Pasifik ötesi anlaşma, Amerika ve bazılarının. Onu şeyden, siz devam edin de ben onun sayfa site adresini bulayım, dinleyenlerle paylaşalım.
Olur, istersen ararken de bir müzik arası verelim.
Ha, öyle.
O arada bir arama şeyi fırsatı olur. Ne dinliyoruz bugün?
Buldum.
Peki, müzikten hemen önce.
Konu dağılmadan hemen söyleyeyim. Zaten ana adres wikileaks.org. Yani WikiLeaks'in kendi sitesi. TPP, Trabzon Pazar gibi. Yani bölü işareti, taksim işareti, TPP yazarsanız.
WikiLeaks.org bölü TPP.
P yazarsanız Trans-Pacific Partnership, Trans-Pasifik Ortaklığı belgesinin bu fikri mülkiyetle ilgili kısmına erişiyorsunuz, ki dehşet verici. Ne şey kalıyor, mahremiyet, ne bilgi erişim özgürlüğü, her şeyi sınırlıyorlar. Eğer orada yazıldığı gibi imzalanırsa.
Bununla bağlantı olarak da şarkıdan sonra Hadopi yasasından bahsedelim. Ne olduğunu birazdan.
Tamam.
Ama önce ne dinliyoruz, onu söylerseniz lütfen.
Dead Kennedys, California Uber Alles.
You're a little clown. When the next
Şahane bateri. Çok iyiymiş. California yani... Überalles. Bir tek Überalles'i biraz böyle daha Alman aksanıyla işte. Bekliyordum. Biraz fazla İngiliz bir aksan. Çok güzel. Evet, fazla İngilizce olmuş. Olsun ben ya. Daha böyle şey sert. Überalles falan gibi bir şey bekliyordum. Ne o
yani? Rammstein gibi.
Faşizme nazire yapıyor adamlar. Neyse çok güzel bir parça seçtin ama Ali Osman. Teşekkür ederiz. Rica. Diriltti.
94.9 Açık Radyo Bilgi Çanak Hukuku programındayız. Yani dikkatim dağıldı benim de.
Birinci yarıda en son şu dehşet verici bir uluslararası, uluslarüstü anlaşmanın adresini verdik. Tekrarlayalım. Wikileaks.org TPP Trans-Pacific Partnership Anlaşması ve vahim özellikler taşıyan fikri mülkiyet hukuku düzenlemeleri.
Şimdi tabii böyle konuştukça hakikaten insan kafasında bazı şeyler oturuyor. Bakın TPP,
Hadopi'den bahsedecektik.
TPP'den haberim yoktu açıkçası söylemek gerekirse. Ama şimdi Hadopi'lerin niçin gelmeye başladığını anlıyorum galiba. Şimdi Hadopi Fransa'daki yasanın adı. Fransa'da
kaldırdılar onu biliyorsunuz.
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili bir konu. Niçin kaldırdılar ama? Çünkü insanların çok mahremine, özeline girecek bir şeydi. Yani sistem şöyle. Siz bir müzik parçası indiriyorsunuz vesaire. Tak diye size bir ihtar geliyor. Diyor ki kardeşim sen bunu kullanma. Kullanırsan bak ikinci ihtarı sana yaptığım anda cezayı uygularım sana diyor. Düşünsenize her an takiptesiniz demek ki.
Çok hoş bir kültür bakanları var onların şimdi hanım. Adı aklıma gelmedi. Twitter'da gördüm. Temmuz ayıydı çünkü. Au revoir Hadopi diye müjdeyi verdi ve anında retweet edildi o şey. Evet, bütün dünyada.
Au revoir dediğine biz hoş geldin dedik.
evet evet.
Tabii şu an yani...
nereye yolladıkları anlaşıldı.
Evet. Yürürlüğe sokmak için ciddi bir çaba var Ankara'da. Yani evet, bir de bir aynısı. Bizzat gözlerimle de ben bu tür bir programın nasıl çalıştığını gördüm. Yani ağları takip ediyor. Yani Ahmet Mehmet diye takip edemiyor tabii ama siz bir IP numarasısınız onun gözünde. Onları alıyor ve raporluyor bir yerlere. O bir yerlerde size geliyor işte uyarı yapıyor. Uyarı yaptıktan sonra davayı açıyor falan. Tabii dijital dünyada hani mücadele metotları biz eskiden sokaklarda korsan kovalıyorduk parantez içinde. Şimdi böyle ağların içerisinde. Korsanlar kovalanıyor gibi. Gelecek günler nelere gibi çok merak ediyorum.
Ve biz programda da geçtiğimiz haftalarda konuştuk, tartıştık. Aslında Telekom İletişim Başkanlığı'nın şu anda elinde sahip olduğu teknik dinleme, izleme, takip etme imkanları inanılır gibi değil.
Vallahi ben bilmiyorum sadece. Hiç zannetmiyorum benim bir şey olduğunu.
Çok şakacıdır sevgili dinleyenler. Ali Osman Özdilek her zaman. Peki biraz da şeyinden bahsedelim, alternatif çözümlerden. Mesela Creative Commons denen fikri ürün, fikir eseri.
Tabii biz Creative Commons'ta Linux Torvalds Linux'u yarattığı zaman biz çok sevinmiştik. O zaman tanıştık bu Creative Commons işiyle. Unix'ten devşirilmiş Linux sistemler falan. Büyük bir heyecan yaratmıştı bizde tabii. Yani orada sizden bir maddi beklenti beklemiyor. Ama diyor belli sınırlamalarım, şartlarım var diyor. Biz ona çok sevinmiştik. Desteklediğimiz de bir şeydir. Tabii Creative Commons sırf yazılımlar alanında da değil. Bakın mesela biyoteknoloji alanında, fikri mülkiyet alanında yine çok önemli konular var. Ben bu konuyla ilgili de bir tez hazırlamıştım zamanında. Sisteme şöyle ciddi bir eleştiri getirmek istiyorum. Yani sırf bu işe hani biz müzik şu bu falan açısından baktık ama mesela ilaç şirketlerinin her ülkede gen avcıları var. Bu gen avcıları ülke ülke geziyor. Örneğin bir ilaç firması sıtma hastalığına karşı bir ilacı Hindistan'daki yerel bir ağaçtan genetik çözümlemeyle aldı. Şimdi buna hakkı var mı? Hindistan gitti buna dava açtı. Benim ülkemde gezecek işte Rize'de, Ağrı'da, orada burada dağ taş gezecek. Benim yüzyıllardır çiftçimin büyüttüğü, bildiği bir takım teknolojiyi, genleri benden izinsiz alıp götürecek. Yani bu konular da var şimdi. Kültür genleri, kültür genleriyle taşınan haklar. Bizim oturup böyle elimizi başımızın arasına koyup yani çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Bugün hele gelinen bu çağda inanın ki çok orijinal eserler yaratmak hakikaten çok zor. Yani bir Einstein diyoruz ki işte bilimde devrim yaratmıştır. Nasıl yarattı? Önceki o dağın üstüne bir taş daha koydu ya. Ve birden bir şey buldu gibi. Ama arkasında koskoca bir dağ var.
Birikim.
Birikim var. Yani bunları da göz önünde tutmalıyız. Biz sırf şirketlerin fikri mülkiyeti alıp sanayiye uygulamalarında o sanayi ve o kar kazançlarına hani çok da kurban etmemeliyiz diyorum bu tür şeyleri. Çünkü bilgi insanlığın gerçekten ortak malı. Yani hem bana şimdi şey diyeceksiniz belki, sen de 6 tane kitap yazdın, senin kitaplarını çaldıkları zaman ne hissediyorsun diye. Evet, insan kötü hissediyor kendisini. Ama bir yandan da onları paylaşıma açmak, sonra geri dönüp düşündüğüm zaman bakıyorum mesela 240 sayfalık bir kitap yazmışım. 240 sayfada sadece 2 sayfa benim özgün kafamdan gelmiş olan bir şey. Dolayısıyla bunların cezalarını, tazminatlarını, yaptırımlarını vesairelerini düzenlerken bütün bunlara bakılması lazım. Tabii Türkiye'de yasa yapma işi de çok acayip. Onların da içinde bulunmuş biri olarak söyleyebilirim. Hani
komisyonlara sen de mi katıldın?
Ben de katıldım zamanında. Özellikle bu 5651 sayılı internet yasasının yapılmasına. Orada enteresan tabii. Hani biz zannediyoruz ki bir sürü araştırmanın sonucunda gelen veriler tartılıyor, ediliyor. Hiç de öyle bir şey olmuyor. Kaç sene verelim? 5 çok oldu abi. İndirelim 3. O hadi ortayı bulalım 4. Bu şekilde yapılıyor yasalar. Yani çok enteresan. O nedenle zaten bu, bakın, fikri 5846 sayılı yasada bir mali hakka tecavüzün cezası 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası. 4 yıl olduğu için de alt haddi 4 yıl olduğu için de paraya çevrilmesi de mümkün değil. Paşa paşa gidip o cezayı yatacaksınız. Hürriyetiniz bağlanacak sizin. Halbuki tazminatla halledilebilecek bir şey belki. Yani bir insanın sonuçta böyle bir konudan dolayı 4 sene gibi bir, yani o da minimum, hapiste tutmak ne kadar adildir, hakkaniyete uygundur. Bu işin temellerini çok sorgulamamız
gerekiyor. O da var, o da var. Bir de fikri mülkiyet hakkı ihlal ediliyor gerekçesiyle o uyar kaldır sisteminin bu kanuna eklenmesi ve paldır küldür bütün internet erişiminin engellenmesi gibi şeylerle karşılaşmış olmamız.
Diyarbakır'da bir mahkemeden çıkan kararla büyük bir IP bloku bloklandı. Bir sürü insan işinden gücünden oldu. Yani uzun süre iş yapamadı. Yani
YouTube bir yaş günü kutlaması yaptık değil mi? Türkiye'de tabii, YouTube'un tabii, kapanışının bilmem tabii, kaçıncı yılı diye.
Yani bir tane de değil. Yani bayağı büyük bir çocuk oldu sonra.
Blogger öyle oldu. Onu niye gidip Diyarbakır Mahkemesi'nde veya işte ne bileyim ben.
Niye? Çünkü buradaki mahkemelerden artık karar alınamıyordu o konuda. Hani gittiler, bir de oradan denediler. İnternet yayını her yerden izlenebilir deyip işte yetki sorunu da öyle aşıldı. Oralardan kararlar çıktı.
Copyleft kavramından da kısacık bahsedip kapatalım mı? Vaktimiz azaldı. Şimdi biz, gene.
Copyleft bizim Osman Tümay Beyefendi ile birlikte o zaman yaptığımız bir programın adı aslında tamam, demiş. Ama şöyle mantığı şöyle kuralım. Biz o zaman dedik ki Açık Radyo'da o programı yaparken bize yaptığınız elektronik müzikleri gönderin. Bize de izin verin bunu paylaşmamıza ve başkalarıyla da paylaşalım. Sizin yaptıklarınızdan başka yaratımlar da ortaya çıksın diye. Sonuçta tabii ki copyleft kavramı da çok yoğun savunuluyor. İşte partileri kuruluyor, korsan partiler vesaireler. Yani ben hani tam copyleft her şey olsun da diyemem. Hakikaten yaratıcı insanları teşvik eden unsurlardan biridir. Yani bir korunması, ondan belli bir maddi getiri sağlanması. Kimseden de şeyi bekleyemezsiniz. Yani hayatını evet, sen bir lokma bir hırka hem sürdür hem eserler ver. Bu da çok hakkaniyetli gelmiyor bana. Evet. Ama diğeri de az önce anlattığım şeyler de çok hakkaniyetli gelmiyor.
Doğru yani, diyorsun. Zaten daha önemli bir konu da internet ağ tarafsızlığı meselesi. Bir gün başlı başına onu konuşuruz. Evet, yani tabii, internet elimizden gidiyor aslında. Fikri mülkiyet neyi ne kadar...
Ya, yeni bulmuşken üstelik elimizden gidiyor yani.
Peki, gene sonuna geldik. Teknik masada arkadaşımız Günsel'i işaret edip duruyor. Ona da hoş geldin diyoruz bu arada. Ekibe yeni katıldı. Sevgili Ali Osman Özdile'ye de çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar.
Ve herkese iyi haftalar diliyoruz.
Herkese iyi haftalar. Çok teşekkürler.